SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 25 Temmuz 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra maymun çiçek salgını hakkında bir bölümümüz var. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğin tehdit seviyesini yükseltti. Programın ikinci yarısında geçen ay Türkiye'den Avustralya'ya göçen bir doktorla röportajımız var. Gizem Pehlivan havaalanında Twitter'dan "Türkiye bir doktor kaybetti, Avustralya bir doktor kazandı" mesajını paylaşıp uçağa binmiş. Avustralya'ya indiğinde ne olduğunu ondan dinleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Tarım Bakanı, şap hastalığı tehdidi nedeniyle Avustralya sınırlarının Endonezya'ya kapatılmasının zarar vereceğini iddia ediyor. Dünya Sağlık Örgütü büyüyen maymun çiçeği salgını için en yüksek uyarı seviyesini açıkladı. Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsünü Balıkesir'de gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya profillerine "Bay Kemal" ifadesini ekledi. Avustralya Tarım Bakanı, şap hastalığı tehdidi nedeniyle Endonezya sınırlarını kapatma çağrılarının ülkeye zarar verdiğini söyledi. Federal hükümet hastalığın ülkeye yayılmasını durdurmak için karantina önlemlerini şimdiden sıkılaştırdı ve bunu Avustralya tarihindeki en büyük biyogüvenlik tepkisi olarak nitelendirdi. Muhalefetin Gölge Göç İşleri Bakanı Dan Tehan, hükümetin çiftçilerin endişelerine yanıt vermediği konusunda ısrar ediyor.
Farmers are incredibly concerned that the government is not taking the action that's needed and the action on the ground.
Çiftçiler hükümetin gerekli önlemleri almadığından ve onları şap hastalığından korumak için sahada önlem almadığından inanılmaz derecede endişe duyuyor diyen Tehan, bize dezenfektan paspaslarının açılacağı söylendi ancak açılmadı. Havaalanında bu sabah yolcuların geldiğine dair haberler var. Hala dezenfektan paspasları yerinde değil. Hala uygun teftişler gerçekleşmiyor. Derin endişe var çünkü çok fazla konuşma duyuyoruz ama herhangi bir işlem yapılmıyor diye konuştu. Ancak Tarım Bakanı Murray Watt, endüstri uzmanlarının hükümetin eylemini desteklediği konusunda ısrar ediyor.
On Friday I did a press conference with the president of the National Farmers Federation where she backed in the measures that we're taking and opposed the border closures.
Cuma günü Ulusal Çiftçi Federasyonu başkanıyla aldığımız önlemlere destek verdiği ve sınırların kapatılmasına karşı çıktığı bir basın toplantısı yaptım diyen Bakan Watt, et işleyicilerinden, sığır konseyinden, mümkün olan her çiftlik grubundan hükümetin doğru olanı yaptığını ve histeriye neden olanın muhalefet olduğunu söyleyen kamuoyu yorumları gördük diye konuştu. Federal hükümet ülkedeki yaşlı bakım tesislerinin üçte birinden fazlası COVID-19 salgınıyla savaşırken Avustralya'nın yaşlı bakım sektörüne yönelik savunma gücü desteğini genişletiyor. Savunma Bakanı Richard Marles, 250 kadar savunma gücü personelinin kış dalgası boyunca huzur evlerini destekleyeceğini duyurdu. Söz konusu karar, savunma gücünün 12 Ağustos'tan itibaren iş gücünü geri çekecek olması nedeniyle yaşlı bakımı sağlayıcıları ve sendikalardan daha fazla destek için gelen taleplere yanıt olarak verildi. Richard Marles, Avustralya Savunma Gücü sağlık görevlileri ve federal sağlık ve savunma yetkilileri arasındaki toplantının ardından Eylül ayı sonuna kadar ekiplerin görevlendirileceğini söyledi.
It's increasing from 30 to 250, so it's a considerable increase in the numbers of defense force personnel.
30'dan 250'ye çıkıyor. Bu yüzden klinik ve klinik olmayan bakımda yer alan savunma personeli sayısında önemli bir artış var diyen Bakan Marles, kalıcı olabilecek bir durum değil ama yaşlı bakım sektörümüzde gerçekten önemli bir salgın görüyoruz ve bu nedenle önümüzdeki birkaç ay içinde atılacak gerçekten önemli bir adım diye konuştu. Federal hükümet salı gününden itibaren yetkilerini geri alarak kısa adı ABCC olan Avustralya Yapı ve İnşaat Komisyonu'nun kaldırılması için ilk adımı atacak. İş yeri ilişkileri bakanı Tony Burke, ABCC'nin politize edildiğini ve koalisyon tarafından sendikaları ve işçilere verilecek adil ücreti baltalamak için oluşturulduğunu söyledi. Ancak işveren ve inşaat grupları bu hareketin altyapı projelerini geciktireceğini ve maliyetleri arttıracağını söylüyor. Muhalefetin iş yeri ilişkiler sözcüsü Michaela Cash, bunun inşaat sektöründe kaos yaratacağını söyleyerek İşçi Partisi'ni inşaat sendikasına bağlı olmakla suçladı.
This decision by the Labor government, an incredibly short notice.
İşçi Partisi hükümetinin sektör için inanılmaz derecede kısa bir sürede verdiği bu karar Avustralya genelinde büyük bir ekonomik etki anlamına gelecek diyen Cash, enflasyonun yükseldiği ve faiz oranlarının arttığı bir zamanda neden bu tür bir ekonomik zorluğu inşaat sektörüne yükleyesiniz diye sordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Komitesi'nin virüsle ilgili ikinci toplantısında maymun çiçeği virüsü için küresel sağlık acil durumu ilan edilmesine karar verildi. Söz konusu kararla maymun çiçeği virüsü için en üst seviye alarm verilmiş oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada 70'ten fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün daha fazla ülkede yayılabileceği konusunda uyarı da yapıldı. Kirby Enstitüsü epidemiyoloğu Profesör Andrew Grulich, salgını önlemede en güçlü aracın mevcut maymun çiçeği aşısı olduğunu söyledi.
The big issue is that it's a vaccine that has barely been used in humans before. And is very much in undersupply around the world.
Büyük sorun şu ki daha önce insanlarda neredeyse hiç kullanılmamış ve dünya çapında çok fazla tedarik edilmeyen bir aşı diyen Andrew Grulich, bu nedenle bu deklarasyonun aşı üretimini çok hızlı bir şekilde büyütmeye gerçekten lazer benzeri bir odaklanma için bir itici güç olacağını umuyorum. Çünkü şimdi Avustralya'da hızlı bir şekilde kullansaydık Avrupa ve Kuzey Amerika'nın çoğunda gördüğümüz salgınlardan tamamen kaçınma fırsatımız olurdu diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel riskin orta düzeyde olduğunu ve şu anda uluslararası ticareti ve seyahati bozma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Bu konuda hazırladığımız ayrıntılı programı haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük aktif orman yangını Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında hızla yayılırken Kaliforniya eyaletinin bir bölümünde olağanüstü hal ilan edildi. Twitter ve Instagram profilindeki biyografi kısımlarına Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı Bay Kemal hitabını ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşların kürsüye çıkarak kendi sorunlarını dile getirmelerinin sağlandığı Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsünü Lozan'ın yıl dönümünde Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirdi.
Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Para bulur muyum diye körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın. bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın.
Bir değişim çığlığı var. İşçisinden, çiftçisinden, ev kadınından gençlere herkes değişim istiyor diyen Kılıçdaroğlu, meclis açıldığında Lozan'ın kabulünün yıl dönümünün bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söyledi.
Meclis açıldığında ilk yapacağımız iş, Lozan'ın kabulünün yıl dönümünü bayram ilan etmektir. Bayram ilan edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ekonomik istikrar mücadelesini zaferle neticelendireceklerini söyledi.
Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomik istikrar mücadelemizi de inşallah zaferle neticelendireceğiz. Böylece 2023 hedeflerine ulaşmış, 2053 vizyonunu hayata geçirme yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'yi bizden sonraki nesillere bırakma imkanına kavuşacağız. Hiç şüphesiz bu hem zorlu hem de büyük bedeller ödenmesini gerektiren kutlu bir mücadeledir. Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayetiyle ülkemizi bu günlere ayağına taş değdirmeden getirdik.
Ayrıca güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız diyen Erdoğan, siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her şeyini Cumhuriyet'e borçlu olduğunu söyleme erdemini gösterdiği için ona mangal yürekli Cumhuriyet kadını diyorum notuyla kendisinin lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan gazeteci yazar Uğur Dündar'a sosyal medyadan teşekkür etti. Akşener, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. El ele, omuz omuza Atatürk'ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz diye yazdı. Bu arada Akşener, Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın halka açtığı Anka Park'a giderek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından Akşener, Yavaş'la birlikte basın açıklamasında bulundu.
Hem Ankaralı'nın hem de Türkiye'de bulunan her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Yani göz göre göre 14 milyar lira, 801 milyon dolar nasıl gömülür ve nasıl hiçbir sonuç alınmaz? Şimdi bu yolsuzluğun, israfın somut hepinizin gördüğü hali bu. Bu arada yalnız en şaşırdığım şey, niye böyle bir dinozor merakı vardır onu anlayamadım başkanım. Yani yorum var mı onu bilemiyorum. Bu kadar bir dinozor takıntısı.
Geçmişine gitmek lazım efendim. Kontrole gitmesini öneriyorum. Bir ruh sağlığından endişe ediyorum gerçekten. Attığı tweetlere, söyledikleri sözlere bakarsanız bir de muhatap olmak istiyor ki tedavi olsun muhatap olurum.
İyi Parti Genel Başkan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine ait kayıp 128 milyar dolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 128 milyar doların bir kısmının 128 milyar doların bir kısmının Türkiye'ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya gittiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatörü Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ta iktidar rezervleri tükettiği, hazine ve kamu bankalarının kasasını boşalttığı için kendisine bağlı medya üzerinden sanal döviz bolluğu öyküleriyle süreci yönetmeye, yaklaşan döviz kıtlığı krizini geciktirmeye çalışıyor ifadesini kullandı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu.
Demirtaş ve Öcalan arasında sanki bir anlaşmazlık varmış gibi yansıtılıyor. Bunu ülkeyi yönetenler yapıyor açıkçası. Oysa böyle bir şey yok. Öcalan'ın Demirtaş'la arasında bir şey varmış gibi Türkiye kamuoyuna yansıtılmasının ben tamamıyla iktidarın bir algı operasyonu yaptığı kanaatini taşıyorum. Ben seçimler öncesi de yine Erdoğan'ın elbette ki Kürtlerin oylarını, HDP'ye giden oyları almak için bir takım oyunları ve bir takım provokasyonları devreye koyacağını elbette ki söylüyorum ve düşünüyorum. Ancak bunu Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan üzerinden yapmasının siyaseten de etik olarak da doğru bir yöntem olmadığını ifade etmek isterim.
Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapıldı. Göktaş'a ait olup olmadığına ilişkin net bir bilgide bulunmayan hesaptan yapılan yeni paylaşımda herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Tuğlayı yarın çekiyorum, altta kalanın canı çıksın denildi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda beni Sedat Peker'le karıştırmayın, devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm ifadesine de yer verildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 24 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 15 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 18, Melbourne'da giderek artacak şekilde sağanak yağışlı 16, Adelaide'da sağanak yağışlı 15, Perth'te parçalı bulutlu 19, Hobart'ta parçalı bulutlu 16, Brisbane'da genelde açık 22 ve Darwin'de de açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Haber bülteni için arkadaşımız Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Birazdan monkeypox yani maymun çiçek hastalığı hakkında bir bölüm var. Sonra geçen ay Queensland'in Bundaberg bölgesine yerleşen Doktor Gizem Pehlivan'la konuşacağız. Genç doktorun söylediklerini ilgiyle takip edeceğinizi tahmin ediyorum. Programın sonuna doğru da bir spor bölümümüz olacak. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. İrfan Güngör Bey, Tazmanya Devonport'tan bize mesaj göndermiş. Covid'e yakalandım, iyileşiyorum. Herkesten önlem almasını dilerim demiş. İrfan Bey, geçmiş olsun diliyoruz biz de. Geçmiş olsun dileklerimiz onunla. Herhangi bir, yani biliyorsunuz bir solunum rahatsızlığı COVID-19 ve herhangi bir nefes sıkıntısında acilen hastaneye gitmek gerekiyor. Bunu da belirtelim. Son 24 saatte Victoria'daki veriler henüz dahil değil, açıklama yok ama 32 kişi hayatını kaybetti. Avustralya çapında COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hem New South Wales hem Victoria'da günlük vaka sayısı da 10.000'in üstünde. Bunu da haber verelim. Hafta sonunda cumartesiydi yanlış hatırlamıyorsam 100 kişiyi geçti günlük ölüm sayısı. Bu arada İrfan Bey Tazmanya'dan mesaj göndermiş. Census 2020 verilerini hatırlatmak istiyorum size. 2021 nüfus sayımına göre Avustralya çapında evinde Türkçe konuşan kişi sayısı 64.924'tü. Bunlardan 97'si Tazmanya'da ve bunlardan biri de büyük bir ihtimalle İrfan Bey. Sayın dinleyiciler, bir başka mesajımız Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimizden. Kılıçdaroğlu yakınlarına bir açıklama yapmış, aday olmayacağım, muhalefette kalıp Başkan Erdoğan'ın parmağındaki tek yüzeye bir pırlanta taş ilave edene kadar kendisine tazminat ödeyip kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım diyor. ironik bir mesaj göndermiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, laik sistemin bütün olanaklarından yararlanan ve kendi şeriat sistemlerinde bile yaşamayıp Avrupalılara göç edenler Selefi aşığı olan iktidarın getireceği şeriat sisteminin kanunlarında kızlar okuyamazlar, buna rağmen neden laik sistemde okuyamadıklarını söyleyerek mazlum edebiyatı yapmakta ısrar ederler. Oysa laik sistemde kılık kıyafet yasağı yoktur. Atatürk kılık kıyafet devrimi yaparken kızlarını okula göndermeyen aşırı dinci şeriatçı akımların kadınların üzerindeki kıyafet baskısını kaldırmak için yapmıştır ve kızların okumasını şart koşmuştur. Ayrıca türban değil sadece burka yasaklanmıştır. Tüm laik sistemlerde bu böyledir. Ülkeye türban yasağını 80'lerde Kenan Evren cuntası getirmiştir. Böylelikle şeriatçı akımların güçlenmesini sağlamıştır. Ardından FETÖ'nün laiklik düşmanı olan şeriatçı gençler orduya yerleştirilip İsrail ve Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi oyunları o tarihte başlatılmıştır. Daha sonra Erdoğan bu projenin eş başkanı yapılarak onlarla danışıklık dövüş oyunlarıyla AKP egemenliği hala sürdürülmektedir demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, asrın gerçek lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 senesinde mecliste yaptığı konuşmasında söyledikleri bugün aynen gerçekleşiyor demiş bu dinleyicimiz. Maalesef gücü paylaşamadılar, şimdi birbirlerine düştüler. Önümüzdeki günler çok şeylere gebe. Tek dileğim günahsız insanlar yanmasın demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey de Türkiye'de 20 yıldır ballı koltuklarda oturan iktidar partileri şayet 2023 seçimini kaybederse 6 Ocak Amerika'daki olaylar olur mu, olursa o hal dönemi başlar mı demiş bu dinleyicimiz. Son olarak Hacı Tokdemir Bey'in mesajını da okumak istiyorum. Mutlu bir hafta sonu, hafta başlangıcı diliyor öncelikle. Cehalet sorgulanmaz yargılar, cehalet öğrenmez inanır, hoş görmez katleder, ilkeldir, sosyalleşmez. Medeniyet ise bilimde, eğitimde, üretimde, paylaşımda, sporda, dansta, müzikte, hayatın her alanında kadın ve erkeğin yan yana yürümesidir. Cehaletin en büyük sorunu kadınlardır. Çünkü kadınlar özgürleşirse, öğrenirse çocuklarına da öğretir demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçek hastalığı için küresel alarm durumu ilan etti. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. Mevcut salgında 75 ülkede 16 binden fazla vaka ve Afrika'da 5 ölüm kaydedildi. Yüksek risk grubundaki kişiler yurt dışında aşı yaptırabilirken Avustralya'da henüz bu koruma sağlanmadı. Maymun çiçeği hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'nün müdahalesinden sonra artık küresel bir sağlık acil durumu olarak sınıflandırıldı. 75 ülkede 16 binden fazla kişinin enfekte olduğu mevcut salgında Afrika'da 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar bu seviyede biri koronavirüs salgını, diğeri çocuk felci olarak 2 kez alarm verilmişti. Birleşik Krallık'ta maymun çiçeğine yakalanan dinleyeceğimiz bu kişi dayanılmaz bir acı çektiğini anlattı.
The scar on my nose was starting to pound. It was so painful.
Burnumdaki yara izi zonklamaya başlamıştı. Çok acı vericiydi ve bana verdikleri opioidler olmadan uyuyamıyordum ve hiçbir şey yapamıyordum diyen bu kişi, hatta danışmanlarıma her ne yapmak isterlerse benim rızam olduğunu söyledim çünkü ölecekmişim gibi hissediyordum diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsün doğru stratejilerle kontrol edilebileceğini söyledi.
Although I'm declaring a public health emergency of international concern, for the moment this is an
uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan etmeme rağmen şu an için bu erkeklerle seks yapan erkekler arasında, özellikle birden fazla cinsel partneri olanlar arasında yoğunlaşan bir salgındır diyen Dr. Ghebreyesus, bu doğru gruplarla, doğru stratejilerle durdurulabilecek bir salgın olduğu anlamına geliyor diye konuştu. Maymun çiçeğinin endemik olduğu Afrika dışında virüs esas olarak erkeklerle seks yapan erkekler arasında yayılıyor. Bu, birden fazla cinsel partnerleri varsa veya tesis içi mekanlarda seks yapıyorlarsa insanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarla sonuçlandı. Avustralya'da Sydney milletvekili Alex Greenwich, Sağlık Bakanı Mark Butler'a Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan 3. nesil bir çiçek aşısını onaylamak için Terapotik Ürünler İdaresi ile birlikte çalışmaya çağıran bir mektup yazdı. Maymun çiçeği cinsel aktivite sırasında oluşan ciltten cilde yakın temas yoluyla yayılırken insanlar ayrıca enfeksiyonu çarşaf, havlu veya giysilerden de alabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Mike Ryan şu anda mevcut olan aşıların tam koruma sağlamasının yaklaşık 3 hafta sürdüğünü söyledi.
Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya'da okuyularında 14.30'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz ve sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Dersim'deki festivalleri yasaklayan AKP hükümeti ne kadar çekemeyen müzeye, kültüre yabancı olduğunu ispatlıyor. Bırakın bütün halklar kendi içinde istediği gibi özgür demokrat yaşasın, ülke ırkçı, şeriatçı, milliyetçi bir kansere dönmüştür. Bu anlayışları kınıyorum. Dersim'in yakasından düşün, geçmişi geri getirmeye çalışmayın. Bu insanların hiç kimseye zararı olmamıştır, olmayacaktır demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizde Başkan Erdoğan'ın büyük hizmet ve başarılarıyla sonuçlanan ve tüm dünyada haber olan tahıl krizi çözüm anlaşmasının radyomuz için hiçbir haber değeri yok mudur demiş. Son derece vardı. Cuma günü bu haber bülteninde bunu haberleştirdik. Ama ne yazık ki Rus ordusu, Rus gemileri hafta sonunda Ukrayna limanlarını bombaladı. Umarım bu gerçekten önemli anlaşma uygulamaya geçer. Önümüzdeki haftalarda büyük bir ihtimalle bütün dünya bunu takip edecek. Sayın dinleyiciler, geçen ay başında Türkiye'den Queensland'ın Bundaberg bölgesine yerleşen Dr. Gizem Pehlivan'la konuşuyoruz şimdi. Kayıt biraz kötü ama ilgiyle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Kısa bir süre önce Türkiye'den Queensland'e göçen Dr. Gizem Pehlivan'layız. Gizem Hanım, havalanından buraya doğru gelirken yaptığınız Twitter paylaşımı sayesinde buraya gelmeden büyük sükse yarattınız. Türkiye bir doktor kaybetti, Avustralya bir doktor kazandı diye ve 100 binden fazla like atılmış bu paylaşıma. Tepkilerden biraz şok oldunuz herhalde.
Evet. Benim bu paylaşım öncesinde 50 tane falan takipçim vardı. Küçük bir hesap, çoğusu tanıdığım insanlar. Bir iki böyle hani karşılıklı takipleştiğim Twitter hesabı dışında hiç takipçim yoktu. Attığım tweetler işte 2-3 kişi falan beğeniyordu. Onlar da hani arkadaşlarım, böyle samimi arkadaşlarım oluyordu. Ben o şeyi hani bir ara böyle bir sürekli paylaşımlar yapıyor. İşte Türkiye şunu kaybetti, şurası şunu kazandı falan. Ben de gideceğim bir yıldır falan netti. O yüzden hep bunun şakasını yapıyorduk. Son gün işte kardeşim dedi hadi çekeyim dedi. Hatta hiç hazırlıksızdım böyle. Son dakikada bir fotoğraf çekip paylaştım. Baktım biraz ilgi görüyor. Dedim hani en azından yine kendi çevrem dedi. Ben uçağa bindim. İndiğimde zaten coşmuştu tweet.
Gizem Hanım, Avustralya'ya göç dediğiniz gibi bir senedir biliyor musunuz? Bir günde verilip atılacak bir adım değil. Nasıl oldu acaba?
Ben sıkıntısız 4. sınıfında falan yurt dışına geleceğime karar vermiştim. O zamanlar doktor göçü bu kadar yaygın değildi. Ben mesleğin de içinde değildim. Mesleki sebeplerden değildi. Genel hayat kalitesini arttırmak. Çocukluğumdan beri zaten istediğim bir şeydi. Amacım oydu. Ve Türkiye'nin de gidişatı çok da iyi değildi. O zaman Kanada'yı falan da düşündüm. Amerika'yı hiç düşünmedim. Sağlık sistemini çok beğenmediğim için. İngiltere ülke olarak çok şey yaptım istemedim. Yeni bir dil öğrenmek. Şimdi Almanya'ya çok gidiyorlar ama Almanca benim gözümde böyle çok korkutucu bir şey. Lisede bir türlü öğrenemediğim bir dil. Onu göze alamadım. İngilizcem zaten iyiydi. O yüzden Avustralya'yı seçtim. tanıdığım Avustralya vatandaşları da vardı. Anzak günlerinde falan çalışıyordum Çanakkale'de. Oradan hani Avustralya'nın kültürlerine de biraz daha hakimim. Oraya yöneldim. İşte bu yönelme böyle bir iki yılımı falan aldı. Avustralya'nın sınavlarına çalışmaya başladığımda işte internlüğün başı gibiydi. Tuz çalışmadığım için çok garip böyle işte şeyler aldım, tepkiler aldım. Bir tane hocam işte şey dedi. Seni orada kampların arasına atacaklar işte, tanıyor musun ki seni, şehirlere alacaklar falan böyle. Aşağıladı bir şekilde. Arkadaşlarım işte böyle hani salakmışım gibi bakıyorlardı tuz çalışmıyorum diye. Şimdi onların hepsi Almanca çalışıyor.
Hangi sınavlara girdiniz buraya gelmek için? Yani ne tür süreçlerden geçmek zorunda kaldınız?
Sınav olarak iki sınava girdim. Biri bilgisayar üzerinden yapılan test sınav. İstanbul'da bir test merkezinde girdim ona. 180 soru yanlış hatırlamıyorsam çoktan seçmeli tıp bilgisini alacak. Ama tıp gibi böyle preklinik şeylere bakmayan, yani sadece klinik sorusu olan bir sınav. Tuz çalışan kişilerin tıbbi bilgi açısından kesinlikle sorun yaşayacakları bir sınav değil. Dil sorun, yani dil iyiyse soruda sorulan şeyi anlayabilen bir Türkiye mezunu bir doktor birazcık da çalışırsa gayet hani tıp bilgisi anlamında geçebilir. Öyle bir sınav. Bir de İngilizce sınavına girdim. İngilizce sınavında birçok seçenek var. Ben OET diye bir sınava girdim. Direkt sağlık çalışanlarına yönelik bir sınav. Ama IELTS, TOEFL, PT hepsi oluyor.
Ha, İngilizce dil bilginizi test ediyorlar yani.
Evet. Herhangi bir İngilizce sınavı. Yani belli bir listeleri var ama birçok kabul görüyor yani genel geçer büyük sınavları. Ben OET'yi tercih ettim. Tıbbi yani sağlık çalışanlarına yönelik olduğu için konular ve kullanılan kelimeler daha aşina olduğum kelimeler bana daha kolaylık sağladı o yüzden. Ama tamamen kişisel bir şey. Kimisi de PT'nin sistemine çok daha kendine uygun buluyor. O sınavda da belli bir geçiş notu var. Ama benim notum geçiş notunun biraz üstündeydi ve bunun faydası olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Çünkü hani bazal dil bilgisinden ziyade iş bulurken gerçekten daha üstünde olmasını önemsiyorlar.
Gizem Hanım, şimdi Avustralya'ya geldiniz. Biraz nerede çalıştığınızı, bölgeyi ve hastaneyi ve görevinizi anlatabilir misiniz acaba?
Tabii. Şimdi ben iki sınava girdim ama benim burada tamamen kalıcı doktorluk lisansımı almam için aslında bir tane daha önümde sınav var. Şu anda ben RMO yani Resident Medical Officer kategorisinde çalıştığım için ve uzmanlarla birlikte bir hastane ortamında istediğim zaman yardım alabileceğim bir ortamda olduğum için tüm sınavları vermeme gerek yok. Bana geçici bir lisans veriyorlar. Ama tam lisansımı almak için önümüzdeki yıl vesaire bir klinik sınav var. Ona girmem gerekiyor. O da işte yani doktorların çoğu biliyor bu sınav tarzını. Sözlü sınavlarımız gibi OSCE denilen tek tek böyle oyuncu hastaların olduğu senaryolu bir sınav. Ben henüz ona girmedim. Benim buradaki seviyem pratisyen teknik olarak. İnternlerin bir üstüyüm. Rotasyonlu bir işim var. Yani şu an acildeyim. Ama işte genel cerrahidir, psikiyatri, pediatri falan gibi bölümleri gezeceğim dönem dönem. Bulunduğum şehir küçük bir şehir. Ama Avustralya'nın coğrafi yapısı biraz farklı bir üstünden. Bulunduğu geniş bir alanın yani Marmara bölgesi kadar bir toprak alan düşünün. O bölgenin en büyük şehri olduğu için şehir kendisi küçük ama büyük bir bölgenin merkezi. O yüzden hastane bayağı merkezi. Birçok uzman içeriyor büyük. Yani böyle İstanbul'daki şehir hastaneleri kadar büyük bir şey tabii ki değil. Ama bayağı bir bölümün olduğu. İşte helikopterle, ambulansla yakın çevreden hastaları alan bir merkez. Şehir de o şekilde. O yüzden işte alışveriş merkezleri var. İşte böyle büyük araba satış yerleri, oteller. Ne bileyim yani böyle merkezi bir yerde arayacağımız her şey var açıkçası.
Gizem Hanım, bir ayı devirdiniz Avustralya'dan. İlk izlenim nasıl?
İlk izlenim gayet iyi. İnsanlar çok kibar. Hastalar çok kibar. İş yerinde tıpta özellikle internlere, tıp öğrencilerine, asistanlara. Türkiye'de çok ciddi bir mobbing var. Burada asla yok. Tam tersine eğitimimi önemsiyorlar. Sürekli feedback veriyorlar bana. Örneğin ilk geldiğimde klinik notlarda çok zorlanmıştım. Çünkü Türkiye'de pek alışkın olduğumuz bir şey değil. Hızlı hızlı hasta notu yazıyoruz kendimiz anlayacağımız kadar. Ama burada her şeyin ayrıntılı daha sistematik olması gerekiyor. Onlarda zorlanıyordum mesela. Hani fark edip gelip bana özellikle sen şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapmalısın. Ama böyle çok kibar ve tatlı bir şekilde. Sonrasında hani sakın yanlış anlama, işte yeni geldin o yüzden söylüyorum. Söylemezsen nereden bileceksin falan şeklinde. Kibar şekilde bir dönüş yapıyorlar. Genel insanlar da öyle yani. Hani hep şey derler ya Türkler işte yabancılar çok soğuk falan. Hani ben o soğukluğu Türkiye'de görmeye başlamıştım artık. Çünkü farklı buluyorlardı beni ve konuşmak yani suratıma bakmıyorlardı vesaire. Burada o yok. Herkes herkese güler yüzlü. Şimdilik bayağı memnunum yani. Keyfim yerinde.
Biraz önce bahsettiğiniz Türkiye'deki durum hakkında geride kalan meslektaşlarınızın durumu nedir acaba? Ne düşünüyorsunuz? Yani son bir hafta önce bir doktor hasta yakını tarafından öldürüldü. Türkiye'de durum nasıl buraya geldi acaba?
Çok büyük bir soru. Yani sağlıkta bir dönüşüm planı zaten yıllar öncesinde başlatıldı. Sistem çok daha farklı işliyordu. Ben o zamanlar içinde değildim işim. Mesleki olarak içinde değildim ama çocukluğumdan falan hatırlıyorum. Sağlık ocaklarını, ebeleri vesaire. Sistem bir ciddi bir dönüşüme gidiliyor. Ve kar zarar yani bir ticarethane mantığıyla yürütülüyor birçok şey. Türkiye'de hiçbir insanın hayatının değeri kalmıyor artık. Hasta hayatı yeterince değerli değil. Yani mesela en çok buraya ya da başka ülkelere gidenlerin şeyle, hastanelerle ilgili eleştirdikleri şey çok bekliyoruz. İşte bir uzman görmek için 3 ay bekliyoruz. Bir acile gidiyoruz 3 saat bekliyoruz gibi şikayetleri var. Türkiye'de acile gidip yarım saat içinde belki doktor görebiliyorlar. Ama hiçbir işleri aslında yapılmıyor. Yani çünkü yapılamıyor. O kadar eleman yok. Doktorun o kadar elinde bir şey yok. Yani soruna yara bandı yapıştırıp uzmana gönderiyoruz Türkiye'de. Sonra uzman günde 80 tane hasta bakıyor. Bir şekilde olabildiğince görüntülemeyle vesaire hızlı bir teşhis koyup bir tedavi başlamaya çalışıyor. Hasta ona bakıldığını zannediyor. Çünkü işte hemen doktor görebiliyor. Aman işte bir iki cıngar çıkardığında İşte sırayı kesip önce o alınabiliyor vesaire böyle bir. O yüzden hastalar sanıyor ki hemen doktor görebiliyorlar. İşte hep ücretsiz çünkü fiyat eczanede alınıyor falan. Ama burada yavaş olmasına rağmen hasta hayatını hiçbir şekilde riske atmadan ilerliyor her şey. Öncelikli olanlar da hiç beklemiyor zaten. Örneğin bir kanser hastası uzmanı görmek için 3 ay beklemiyor. Bu tarz böyle sistematik uygulamalar var. Türkiye'de bunlar yok. Doktor zaten 5 dakikada hasta görmeye çalışıyor. Onu halletmeye çalışıyor. Bir yoğunluk var. O kadar tempoda çalışınca haliyle her hastaya güler yüzü vesaire olabiliyor. Ama bunun kadar değil. Bunun üstüne hastalardan da böyle bir beklenti var. Çünkü Türkiye'de sağlık çok iyi ya. Hani işte hastanelerimiz çok güzel. Yenişehir hastanelerinden beri böyle bir dolduruluyorlar. Doktorlara karşı da sistematik böyle bir şey var. Yani bir algı operasyonu. Kelimesi çok saçma bir kelime ama yani ancak o şekilde açıklayabilirim. Bir doktorları kötüleme hali var. Tüm sağlık çalışanlarına karşı bu var. Filmlerde, dizilerde, komedilerde vesaire bile yani. Süre deyince böyle komedi, skeç yazsanız bir hemşireyi aşağılayan bir şey. Basit bir komedi hemen yapalım. Oldu bitti. Böyle bir algı var. Bunlar bir araya gelince olan sağlık çalışanlarına olmuş oluyor. Çünkü hasta istediğini elde edemiyor. Böyle olunca da şiddete dönüşüyor. Zaten kültürümüz şiddete meyilli.
İlk refleks, argüman ya da savunma değil, şiddet değil mi? Doğru.
Evet.
Gizem Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz, merak etmeyin sözü vardı geçen aylarda. Ancak sizin gibi gidenlerin yeri o kadar kolay doldurulmuyor değil mi?
Şöyle anlatayım. Ben tıp fakültesine girdiğimde benim bir üst dönemim 80 kişiydi. Benim dönemim 120 kişiydi. Ben ikinci yılıma geçtiğimde gelen dönem 160 kişiydi. Sonra sanırım 200 falan oldular. Ama eğitimci sayısı değişmedi. Hatta tam tersine 2015'te biliyorsunuz birçok eğitimci farklı farklı sebeplerden bitti yani. Tıp fakültelerinde böyle ciddi bir boşalma oldu 2015 Temmuz sonrası. Öğrenci sayısı arttı, eğitimci sayısında bir değişiklik yok. Tıp fakültesi sayısı artıyor. Ülkeye bir anda bir sürü profesör vesaire taşak girişi olmadı sonuç olarak. Evet, yenileri eğitiliyor ama bir yandan da insanlar emekli oluyor, ölüyor, yaşlanıyor vesaire. Eğitim kalitesi düştü. Bunun üzerine yeni getiren doktorlar var mı? Var, evet. Ama tıp eğitimi sürekli bir şey. Yani biz 6 yılın sonunda mezun olunca bir anda böyle mucizeler yaratamıyoruz yani. Mezuniyet sonrasında da devam eden bir şey. Pratisyen hekimler sürekli uzmanları arayarak bir şeyleri soruyorlar, öğrenmeye devam ediyorlar. Asistanlık süreci var, zorlu bir süreç.
Doktorluk sonuçta hayat boyu süren bir eğitim gerektiriyor
kesinlikle,
aslında.
Kesinlikle. Ve bunu yapmanın tek yolu herkesin bir üstü olmalı ki o eğitebilmeli. Ama bir doçent günde 80 tane hasta mı bakacak? 10 tane asistanı mı eğitecek? Hani kendi eğitimini devam ettirmek isteyecek, doçentliğini ilerletmek isteyecek, onu mu yapacak? Yeni mezunlar tabii ki var bir sürü. Bir genç kadın arkadaşımızın da dediği gibi, Merve Nur'du galiba. Burada kalacağız, hani deve de bizim diyarda diye. Hani evet, deve de onun diyarda, öyle hissediyorsa ne mutlu ona. Ben bir tweet attım öyle, ne deve benimdi ne diyar diye. Gerçekten ben orada Türkiye'de herkes bana her gün, toplum beni istemediklerini bir şekilde ifade ediyorlardı.
Keşke kalsaydınız, sizi Türkiye'ye yetiştirdi, şimdi kalkıp gidiyorsunuz diyenlere cevabınız nedir? Yani cevabı verdiniz biraz da.
Beni Türkiye'ye yetiştirdi, evet. Bir miktar evet. Ama aynı zamanda Türkiye bana bir sürü travma da kattı. Bunların yarasını belki ömür boyu taşıyacağım. Fakülte yetiştirdi beni ama bunun bireysel bir yükü de var sonuçta. Ailem bana bir sürü yatırım yaptı. Öğretmenlerim bireysel olarak bana bir sürü yatırım yaptı. Benim ailem de vergi ödüyor. Ben de yıllarca vergi ödedim vesaire. Sonrasında da ben mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Kars'ta zorunlu görevimi yaptım. Tek başıma küçük bir ilçenin acilinde bir sürü nöbet tuttum. Ve aldığım para çok komikti yani. Gerçekten komik dışında bir kelime düşünemiyorum şu an o miktar için. Ben fazlasıyla ödediğimi düşünüyorum. Olduğunu düşünmememe rağmen vardıysa da fazlasıyla ödemişimdir.
Aileniz bu kararınız hakkında destekliyor mu sizi?
Destekliyorlar, evet.
Gizem Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz röportaj için. Kolay gelsin size. Başarılarınızın devamını dilerim.
Teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, Gizem Hanım'la yaptığımız röportajı dinlediniz. Kayıt biraz kötüydü. Gizem Hanım sabah çok erken saatlerde işe başlayıp geç saatlerde bitiriyor. O arada yani işten çıkıp evine doğru giderken yolda yaptığım için bu röportajı biraz kalitesi düşüktü. Yani biraz teknik olarak bilgisayar üzerinden biraz düzeltmeye çalışsam da ancak bu kadar düzeldi. Birkaç dinleyicimiz cihazı düzeltin diyor. Evet, haklısınız. Burada ses kalitesi biraz kötüydü ama yani Gizem Hanım'la yaptığımız röportajı ilgiyle dinlediğinizi zannediyorum.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'da kiracı olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Yeni açıklanan rakamlar, kiracıların ceplerine uygun kiralık ev bulmakta ciddi zorluklar çektiğini gösteriyor. Anglicare Avustralya'nın hazırladığı raporda, önümüzdeki 20 yılı kapsayacak ucuz konut politikaları önerildi ve hükümete konut politikasını değiştirmesi çağrısı yapıldı.
Boys, you know the equation, that's why you're here to own it today. I'm going to hand it over to you now, who'd like to start me away? An opening bid, where do you see it? Who kicks the ball into play? 1850,
ev sahibi olmak Avustralyalıların en büyük rüyası. Geçen yıl ucuz konut sorunu konusunda yapılan bir senato soruşturmasında o zamanın Maliye Bakanı Josh Frydenberg konut edinmenin kolay olmadığını kabul etti.
Home ownership has declined for those who in the age bracket from sort of 25 to 44.
Bakan ev sahibi olanların sayısının azaldığını söylüyordu. Ev sahibi sayısının azalmasının direkt sonucu kiracı sayısının artması. 2021 sayım sonuçları özellikle son birkaç yılda kiracı sayısının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Kiracı haklarını savunan Better Renting'den Joel Dignam, kiracıların şu anda en hızlı büyüyen mesken grubu olduğunu söylüyor.
probably about over 7 million people in rental households in Australia. It's a pretty significant population and these people are getting older and renting longer term.
Angliker Australia'nın son hazırladığı rapor, sadece işsizlik parasıyla geçinenlerin değil, tam zamanlı çalışanların bile kiralarını karşılamakta güçlük çektiğini gösteriyor. Anglicare Genel Müdürü Casey Chamber, 10 yıl önce kiracıların durumunu araştırmaya başladıklarını ve o zaman durumun kötü olduğu sonucuna vardıklarını ve 10 yıldır her yıl yaptıkları araştırmada daha da kötüleşen bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.
And what we can see over those 10 years, when we started doing it 10 years ago, we thought things were bad, but they have just deteriorated for every single household type that we study.
Kiracılar için en büyük sorun kiranın yüksekliği. Kiracıları koruyan bir mekanizma yok. Joel Dignam, kiracıların ev sahiplerinin insafına bırakıldığını, kira artışında bir sınır olmadığını söylüyor.
These affordability challenges are basically creeping up and they're creeping out. So they're certainly getting into the regional areas in a big way these days.
Avustralya Emlak Konseyi Müdürü Ken Morrison, konut arzının nüfusun artışını karşılamaktan uzak olduğunu, bunun da kira artışına neden olduğunu kaydediyor. Joel Dignam, kiralık bir eve 40 kiracı başvurusu olduğuna işaret ediyor ve piyasanın kiracıyı kollayan bir yapıda olmadığını ekliyor.
If you're a landlord advertising a property, there's a lot of competition. You might get, you know, 40 people an application, you might get multiple applications, you might get some people offering more rent.
Durum öyle vahim ki pek çok kiracı sürekli ev değiştirmeye zorlanıyor. Anglicare'den Casey Chamber, 6 yaşında çocuğu olan bir annenin çocuğunu 8 farklı okula ve çocuk yuvasına kayıt yaptırdığı örneğini veriyor.
We talk to numerous people who move over and over again at a time not of their choosing.
Ucuz sosyal konutlar bir çözüm olabilir. Hayır değil. Sıra çok uzun. İşin gerçeği, düşük gelirliler için yapılan sosyal konut sayısı geriliyor.
We've seen the amount of public housing seriously diminish.
Anglicare'in konut sorununun çözümüne ilişkin planı krizi çözmeyi amaçlıyor. Yeni konutlar yapılması, uzun vadeli kiracı kontlarının yaygınlaştırılması önerilerden bazıları. Ama en önemli unsur vergi reformu. Chambers, insanların yatırım için satın aldığı konutların yeterince vergilendirilmemesi durumu daha da kötüleştiriyor diyor.
This total mismatch between policy through the taxation system which incentivizes independent and single investors.
Bir başka öneri, büyük konut projelerinde planın kiralanacak ucuz daireleri de kapsaması şartı getirilmesi. Ve bu öneriler hemen olacak şeyler değil elbette.
Sayın dinleyiciler, şimdi de Melbourne'deki takımlarımızın hafta sonu yaptıkları maçlar ve sonuçlarına bakıyoruz. Victoria Premier Ligi'ndeki temsilcimiz Hume City, yani Anadoluspor, bu hafta sonu evinde konuk ettiği Green Gully'ye 2-0 yenildi. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor, yani Wilsey United, deplasmanda Yarraville'i 2-1 yendi. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü, yani Albion Rovers, Upfield'a 4-1 yenilirken aynı ligdeki Çağrıspor, yani Hume United, evinde Hoppers Crossing'i 2-1 yendi. Bu arada Türkiye'de Süper Lig 5 Ağustos Cuma günü başlıyor. İlk maç İstanbulspor'la Trabzonspor arasında olacak. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Birkaç mesaj daha geldi. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, kiraların fazla olduğundan şikayetçi oluyor ama her kiracı çıktıktan sonra mal sahibi 5-6 bin dolar masraf yapıyor diyor bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, ülkenin Avustralya sağlık sistemi hakkında Gizem Hanım'ın biraz fazla olumlu konuştuğunu düşünmüş bu dinleyicimiz. Varcan Sayat Bey de Türkiye'den bir doktor gider, 1000 doktor mezun olup halkın sağlığı için özveriyle çalışmaya devam eder ki yurt dışından daha gelen binlerce hastaya hizmet versin demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz yarın programımız yok. Bir sonraki yayınımız 27 Temmuz çarşamba saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.